Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izindeyiz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Sefa Artan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Hocam merhabalar.
Merhabalar Sedat Bey, hoş bulduk.
Hocam hep yaptığımız gibi bu hafta kitap armağanımız, armağanlarımız var. İki kitap armağanımız olacak
evet,
bu
bugün,
hafta.
Evet, bugün gerçekten zengin bir kitap hediyemiz var. Bir tanesi de kendi eserimiz Türk Eğitim Tarihi.
Değerli dinleyicilerimiz,
sizin isteğiniz üzerinize.
Hocamız imzalayacak kitabını Türk Eğitim Tarihi El Kitabı. Güray Kırpık hocamızın hocam ikinci baskı.
Evet, bu aslında daha fazla baskı yaptı ama bu gözden geçirilmiş olan ikinci baskısı tarihli dinleyicimize bugün hediye edebiliriz.
Öncelikli kitabımız ama bir armağanımız daha var.
Evet.
Selçuklu Devletleri Tarihi hocam bende de var bu.
Selçuklu çok Devletleri kapsamlı, Tarihi evet. Türk Tarih Kurumu yayınlarından önemli bir eser. Bir el kitabı gibi o da. Ali Sevim Hoca'nın ve Profesör Erdoğan Merçil'in birlikte hazırladıkları bu kitap. Gerçekten lisans düzeyi öğrencilerimize, akademisyenlerimize bir başvuru kaynağı.
Ve hocam aslında Altay Köymen Hoca'nın 3 ciltlik Selçuklu Tarihi o da çok ciddi bir çalışma.
Tabii Türkiye'de Selçuklu tarihçiliği üzerine 3 isimden hemen yad edelim. Bahsedebiliriz. Üç isim Profesör Doktor Mehmet Altay Köymen, Profesör Doktor Osman Turan ve Profesör Doktor Mükrimin Halil Yinaç rahmetle yad ediyoruz. Ve bu üç tarihçimizin de Türk Tarih Kurumu yayınlarından eserleri vardır. Tarihli dinleyicilerimize zaman içerisinde hediye ediyoruz programımızda. Hayırlı olsun diyorum şimdiden.
Değerli dinleyicilerimiz 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Bugünkü şanslı dinleyicimiz gerçekten şanslı çünkü Güray hocamız kendisi imzalayıp kitabı armağan edecek. Sorularınız için de yorumlarınız için de telefonlarınızı bekliyoruz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz hocam. Sultan II. Mahmut Han dönemi geçen haftadan devamla önemli bir dönem. Gerçi Türk tarihinin önemli olmayan dönemi var mı Güray hocam?
Yani tarih her zaman önemlidir. Geçmişin pek çok olayı aslında biz tarihçiler tarafından öne çıkarılarak anlatılır ve önemsenir. Bunun sebepleri vardır. Bazı olaylar vardır ki daha büyük etkiler yapmıştır veya büyük değişimlere sebep olmuştur. Ondan dolayı bazı kıstaslarla, ölçütlerle tarihçiler tasnif yaparak tarihi anlatırlar. Dolayısıyla bu sırada da bazı olaylar ve konular öne çıkabilir. Nitekim Osmanlı yenileşme tarihi içerisinde de II. Mahmut dönemi gerçekten yenileşme hareketlerimiz açısından modern yenileşmenin başladığı bir dönem olarak telakki edilmekte, kabul edilmekte. Tarihçilerimiz ve gerçekten de modern anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya çıkışı ve günümüze uzanan yenilik hareketleridir. Etkileri itibariyle de yakın dönem olduğu için daha önceki olaylara göre tesirleri daha da sıcaktır. O bakımdan II. Mahmut dönemini önemsiyoruz. II. Mahmut döneminin kurulmuş olan müesseseleri halen ayakta, kanunlarının bir kısmı ayakta ve tabii ki büyük bir yenileşme hareketi kanunlara bağlı olarak kurumsallaşma anlamında. Mesela askeri teşkilat baştan sona yenilenmiştir. Eğitim teşkilatı yenilenmiştir. Osmanlı Devleti'nin yaşamış olduğu sıkıntıların içerisinde başta ekonomik meseleler olmak üzere yani ticaretle ilgili kanunlar yenilenmiştir. Uluslararası Ceza Kanunu değiştirilmiştir. Yani Osmanlı Devleti'nin ceza kanunnameleriyle ilgili yenilikleri Tanzimat döneminden sonra devam etti. Ardından baktığımızda mesela okulun zorunlu eğitim dediğimiz şekle dönüşmeye başlaması da 2. Mahmut zamanındadır. Eğitim, öğretim hayatı açısından bu bir ilktir. Zorunlu eğitim. Gerçekten de başta İstanbul olmak üzere, Dersaadet olmak üzere Osmanlı Devleti'nde zorunlu eğitim dediğimiz mecburi talim ve terbiye adı altında bir fermanla 1824 yılında Mektebi İptidaiye yani Sıbyan Mektepleri, ilkokullar zorunlu eğitime tabi tutuldular. Bu fermana baktığımız zaman 2. Mahmut Han çok ilginç bir şekilde erken yaşta çocukları okula başlatıyor. 5 yaşındaki çocukların zorunlu olarak eğitime başlaması fermanda yer alır. Dolayısıyla diyebiliriz ki bugün bir yaş tartışması vardır ya. Hani evet hocam. Çocuklar çok erken yaşta okula gidiyorlar vesaire gibi. Halbuki 1824 neresi? 1900'lü yıllar, 2000'li yıllar ile karşılaştırdığımızda çok erken ve modern bir anlayışa ulaşıldığını gösteriyor. Ancak buna toplum hazır mıydı? Osmanlı toplumu hazır değildi. Neticede kılık kıyafet reformuna bakıyoruz 2. Mahmut Han'ın. Pantolon giyme, gömlek giyme, kravat giyme, işte biliyorsunuz kendisi başta değiştiriyor kıyafeti ve sarığın yerine hakimiyet alameti olarak kullanırdı Osmanlı padişahı. İşte fes getiriyor. Yani bugün fes 2. Mahmut'la birlikte anılan bir modern kıyafet şeklidir. Evet bugün fes giyen yoktur. Yani bugün fes giyerseniz bu nereden çıktı? Bu da kaçıncı yüzyıl falan diye insanlar düşünebilir.
Hocam şapka kanunu hala yürürlükte.
Evet yani dolayısıyla kendi çağına göre bir yenilik hareketi getirmiştir. Osmanlı Devleti içerisinde 2. Mahmut çok yani keskin inkılapçı bir reformist, bir ıslahatçı aynı zamanda ama yenilikçi diyoruz genel anlamda. Kılık kıyafette memurların bütün kıyafetini değiştiriyor. Tıraş şeklinden tutun, giydikleri elbiseye, ayakkabıya, maaş sistemine, yani ödenemelerine, maaş ödemelerine kadar kurumların yapısında. Mesela Divan-ı Humayun'u bakıyorsunuz hükümete çeviriyor. Bugünkü modern anlamda hükümete çeviriyor. Nazırlıklar kuruluyor. Yani bakanlık sistemini ilk defa ortaya koyan kişi 2. Mahmut Han'dır. Çok ilginç bir şekilde 2. Mahmut Han'ı biz Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir reformuyla da kıyaslayabiliriz. Nedir bu? Kanunname-i Ali Osman'da değişiklikler yapıyor. Kanunname-i Ali Osman'ın içerisinde Bakanlar Kurulu'nun düzeni vardır. Bakın Divan-ı Humayun'daki üyelerin isimleri kimlerin hangi sırada oturacağı Fatih'in kanunnamesinde vardı. İşte bu düzende Kanuni Sultan Süleyman bir değişiklik yapmıştı. Sonrakilerde de yer yer reformlar oldu ama asıl en büyük reformu Osmanlı tarihi içerisinde 2. Mahmut Han yapmıştır. Divan-ı Humayun'u Bakanlar Kurulu'na ya da bizim dediğimiz anlamda Bab-ı Ali hükümetine çeviren ve Bab-ı Ali'yi bir başbakanlık seviyesine vezir-i azamı, sadrazam şeklinde başbakanlık seviyesine dönüştüren, vakıfları devlete bağlayan ve vakıflar adı altında pek çok kuruluşu devlet eliyle merkezileştiren bir dönemdir. 2. Mahmut Han bu yönüyle baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde merkezi devlet sistemini de yeniden ele alıp üniter devlet yapısına doğru gidişte önemli bir mihenk taşıdır. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var. Mesela toprak sistemini, timar sisteminin bozulmuş yönlerini zaten bozulmuştu ama iltizama dönüşmüştü. İltizam sisteminin eksiklerini, özellikle timardan iltizama dönüşteki sorunları ve iltizamın da sonrasında yani 150 yıllık süre içerisinde yarattığı sorunları tespit edip bununla ilgili layihalar, raporlar toplatıp bunun düzenlenmesi, yani nasıl çözüleceği, sorunların nasıl çözüleceği üzerine raporlar almıştır. Bunlar çok önemli gelişmelerdir.
Hocam burada
yani uluslararası ilişkiler açısından da pek çok olay var. 2. Mahmut dönemini anlat bitmez, ciltlerce kitaba sığmaz. Bu bakımdan bazı önemli başlıklara değinerek dinleyicilerimizin dikkatini çekmemizde yarar var diye düşünüyorum.
Hocam geçen haftadan, hatta daha önceki programlarımızdan sürekli aklımda kalıyor. Bunu sormak istiyorum. Sultan Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran'a gidiyor, elinde kılıç. Ne zaman Osmanlı sultanlarımız sefere çıkmaktan vazgeçiyorlar?
Osmanlı hükümdarı asıl en son olarak baktığımız zaman 2. Selim Han'dan itibaren yer yer seferlerden geri kalmaya başlamışlardır. Seferlere iştirak yer yer 18. yüzyılda bile kısmen vardır ama geleneksel anlamda yükseliş döneminde ve kuruluşta, yükselişte ve zirve çağında yaşanan sefere bizzat kılıç kalkan aynen bir asker gibi çıkma geleneği artık terk ediliyor 16. yüzyılın sonundan itibaren. Nitekim Yeniçerilerle birlikte ve Timarlı Sipahilerin katılmış olduğu Haçova Muharebesi belki de en sıcağı sıcağına son Osmanlı seferlerinden birisidir diyebiliriz. 1595 bu anlamda bir kırılma noktasıdır. Yani Osmanlı padişahlarının sefere gitmesi ve kılıç kalkan savaşa girmesi konusunda çok da dikkat çekici, ibretlik bir tablo yaşanır orada. Şeyhülislam da sefere gitmiştir. Çok ilginçtir. Hoca Saadettin Efendi savaş meydanında kılıç çekmiştir. Ulemanın başıdır halbuki, yani baktığınız zaman padişahın da hocasıdır. Padişah da savaştan kaçmak için gayret gösteriyor. Çünkü ona göre bir eğitimden geçmiş veya yapısı çok savaşlara uygun bir padişah olmadığı anlaşılıyor. Orada Hoca Saadettin Efendi kaçarsan da ölüm var diyor. Önüne geçiyor. Askerlere emir vermesini istiyor. Ve Haçova zaferi lojistik kuvvetlerin de desteğiyle kazanılabilmiş bir zaferdir. Çok ibretlik bir olaydır. Bu olayda Yeniçeri ve Timarlı Sipahi rekabeti görülmüştür. Yeniçerilerin savaşma istemedikleri açık bir şekilde görülmüştür savaş meydanında. Dolayısıyla askeri alandaki sıkıntılarla birlikte aynı zamanda da idari bakımdan zaaflar ortaya çıkmaya başlıyor bu sefere gitmeme olayı. Sefere giden padişahlar başarılı kabul edilmiştir. Mesela 4. Murat Han işte bu geleneği değiştiren ve yeniden sefere çıkma geleneğini başlatan, kaldı ki Osmanlı tarihlerinde bile Fatih lakabıyla anılan bir padişah haline dönüşüyor. Çünkü 4. Murat Han Bağdat Fatihi olarak bilinir, Revan Fatihi olarak bilinir. Bütün İran'ı, Irak'ı, bütün Osmanlı coğrafyasının kısa sürede el değiştirmiş olan yerlerini yeniden fetheden kişidir 4. Murat Han. Bundan dolayı da seferlere bizzat çıkması vesaire dolayısıyla aslında genel anlamda tarihçilerin bu yönüyle tebrik ve takdir ettikleri bir kişidir. Yani yenilikçi bir tarafı var. Ama bu yenilikçilik kendine göre ve geçici, şahıslara bağlı yenilik dediğimiz şey. Yani sistematik yenilikler değil. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıl ve 18. yüzyılın yenilik anlayışı bireylere bağlıdır, şahıslara bağlıdır. O şahıs gidince devlette her şey karışıyor. Çökme vesaire gibi alametler ortaya çıkıyor. Yani Sultan durağanlık II. Mahmut diyoruz, gerileme diyoruz. Başka şekillerde
de anlatabiliyoruz. Dönemi için ne diyorsunuz hocam bu anlamda?
Sultan II. Mahmut Han zamanı modernleşme diyebiliriz. Yani modern Türkiye'nin doğuşu diye bir tabir kullanılıyor tarihçilerimiz arasında. Bu Bernard Levy'nin kitabının adıdır aynı zamanda ama şöyle ifade edelim. II. Mahmut Han aslında Osmanlı Devleti'nin merkezi gücünü yeniden kurgulayan, yeniden devleti kuran bir görev üstlenmiş adeta. Bunu böyle görmek lazım. Yoksa devlette ıslahat nedir şeklindeki anlayışı da oturtmaya çalışan bir düşünce yapısına, dünyadaki dengeleri de görmeye çalışan bir düşünce yapısına sahip. Burada tabii ki kendisinin yaşamış olduğu ailecek, hanedanın yaşamış olduğu tehlikeler var. II. Mahmut Han'la birlikte hanedan kurtulmuştur bir taraftan da.
Ne
bunu da görelim
hocam?
Yani II. Mahmut Han o Kabakçı Mustafa isyanında öldürülmüş olsaydı hanedan bitmişti. Bir damada ya da bir başka uzak bir akrabaya kalabilirdi veya bir ayana verilmiş olacaktı hanedan. Dolayısıyla Osmanlı Hanedanı'nın da son neferiydi II. Mahmut Han padişah olarak seçilip tahta getirildiğinde. Kendisi genç bir yaştaydı ama öldürülme tehlikesi de atlatmıştı. 3. Selim Han'la birlikte ailesinin de bazı fertleri ve tabii ki devlet yönetiminde görev alan paşalardan pek çoğu kaybedilmiştir, öldürülmüştür vesaire. II. Mahmut Han eğer yakalanabilseydi, tavan arasında bulunmasaydı, öyle söyleyeyim, yani canını zor kurtarmıştır.
Hocam o süreci anlatır mısınız?
Süreç içerisinde daha geçen programımızda da ifade ettiğimiz gibi Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk ayağını olarak olaya müdahale edip bastırmasaydı Kabakçı Mustafa isyanını, Yeniçeriler istedikleri gibi at koşturuyor ve devlette artık kendi ağalarından birisini tahta geçiriyor durumda olabilirlerdi. Rusçuk ayağının büyük bir kuvveti vardı ve devlette yönetimde Yeniçerilerle birlikte Kabakçı Mustafa isyanından zarar gören kişilerle de birlikte olayı bastırmış isyanı. Bir süre sonra da tabii Kabakçı Mustafa cezalandırıldıktan sonra Yeniçerilerin bu isyana katılanları da tenkil edilmiştir, cezalandırılmıştır. Yani Kabakçı Mustafa isyanı ve 3. Selim Han'ı asanlar tek tek cezalandırılmıştır bir yıl içerisinde. Osmanlı Devleti'ne baş kaldıranların hiçbirisi cezasız kalmamıştır. Bunu da özellikle belirtmemde yarar var diye düşünüyorum. Çünkü genel bir ortak aklına, devletin genel kanunlarına vesaire isyan söz konusudur. Ve gerekçesi de çok indi ve bireyseldir. Yani çıkar odaklıdır. Dolayısıyla Alemdar Mustafa Paşa...
Hocam sanki bir genel burada, ifadeyle söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama devlete isyan sonuçta devletin cezalandırması.
Bir süre için, evet. Alemdar Mustafa Paşa bir süre için yönetimi de elinde tuttu tabii. Onu da belirtelim. İsyanı bastırmakla birlikte, 2. Mahmut Han'ı tahta getirmekle birlikte. Diğer taraftan da senede ittifaka imzalattı. Ve ardından Ayan Meclisi dediğimiz bir meclis senedi ittifakla kurulmuş oluyordu. Aslında senedi ittifak Osmanlı Devleti'nde meclisi sistemin de bir ilk örneği olarak kabul edildiğinden dolayı kanuni esasiye geçişte, birinci meşrutiyet dönemine ve daha sonrasındaki Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın oluşumundaki meclisli yapının ilk örneğini oluşturur. Mesela 1876 yılında 2. Abdülhamit Han tahta getirilirken, birinci meşrutiyeti ilan şartıyla tahta getirilmişti. 23 Aralık 1876 yılında Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda ilan edilen kanuni esası bir devlet merasimiyle ilan edilmişti. Ardından 3 ay içerisinde seçimler yapılıp birinci meşrutiyet meclisi, meclisi mebusan ve meclisi ayan oluşturulmuştu. Meclisi ayan nasıl oluşur? Senedi ittifaktaki gibi. Senedi ittifakta padişah atama yapmıştı, meclis oluşturmuştu ve burada bir şey görüyoruz. Padişahın bir kanun ve devlet yönetimi erki olarak, yasama erki olarak ayanları kabul etmesi, muhatap alması ve onlara haklar tanıması, yani kendi yetkilerini onlara devretmesi gibi bir durum söz konusu. Nitekim 1. Meşrutiyet döneminde de bunun mecliste de devam ettiğini görüyoruz. 2. Meşrutiyet döneminde de vardır. Yani ayanlar ayrı bir meclistir. Mebusan Meclisi ise seçimle iş başına gelir. Bunu özellikle belirtmemde yarar var. Neden? Çünkü Tanzimat dönemini ve 19. yüzyılın bazı olaylarını bütün olarak bakmazsak tam olarak anlatamayız. Dinleyicilerimiz de bunu böyle izah etmek gerekiyor. Yani bir sebep var, sonuç var ve Cumhuriyete doğru, yeni inkılaplara doğru, yeni bir devletin yapısının ortaya çıkışına doğru bir silsile var, zincir var. Bunları sebep sonuç dairesinde görmemiz gerekiyor.
Hocam daha önceki programlarımızda da yöntem olarak vurguladığınız gibi burada da bir süreçten bahsediyoruz aslında.
Tabii ki. Yani devlet hayatında da yönetim mekanizmasının bugünlere gelişinde de çok temel gelişmelerdir bunlar. Çok esaslı yeniliklerdir. Tanzimat döneminin de bundan sonra ortaya çıktığını görüyoruz. İkinci Mahmut Han zamanında uluslararası münasebetlerde de çok yenilikler var. Onu da özellikle belirtmemde yarar var. Mesela Osmanlı Devleti Avrupa'nın belli baş şehirlerinde daimi elçilikler açtı. Daha önceden geçici elçiler gönderiliyordu. İşte elçiler gidiyorlar, ziyaret edip geliyorlardı. Konaklamıyorlar veya daimi olarak orada bir elçi sıfatıyla bulunmuyorlardı. Karşılıklı gidiş gelişler, ziyaretler olabiliyordu. Ama 2. Mahmut Han işte daimi bir şekilde Avrupa başkentlerinde elçilikler açma düşüncesini, başta Paris, Berlin, Londra gibi yerler olmak üzere Roma'da elçilikler açma fikrini ortaya koyup bunu uygulamaya koyan ilk padişahtır. Bu da çok önemli. Avrupa'ya öğrenci göndermek, Avrupa'da eğitim amaçlı insanlar bulundurmak, öğrencileri seçerek göndermek, zeki insanlardan seçmek, bunları belli ilkelere bağlamak, bunlarla ilgili kanunlar çıkarmak, bunların hepsi üzerinde çok konuşulması gereken ve günümüze sonuçları olan, yani Osmanlı Devleti kendini nasıl yeniledi? Dünyanın çeşitli ülkelerinden raporlar alarak. Bu raporları kimler hazırladı? Oraya gönderilen araştırmacılar, öğrenciler, devlet insanları, elçilikler vesaire. Böyle oldu.
Diyelim değerli dinleyicilerimiz, nefeslenelim, devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Profesör Doktor Gülay Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam yavaş yavaş Tanzimat dönemine doğru bir giriş yaptığınızı açtınız ama kelime anlamı nedir hocam?
Tanzimat sözcüğü yeniden düzene koymak anlamına geliyor. Yenilik anlamı da var tabii ki. Düzenlemek, reforme etmek anlamlarına geliyor. Yeniden nizam vermek, düzen vermek.
Aynı kök değil mi hocam zaten?
Evet. Tanzim etmek. Tanzimat da düzenlemeler, yenilikler, yeni düzenlemeler. Bunlardan kastedilen şeyler nelerdir? Baktığımızda fermanın hazırlık safhasında şüphesiz belli ilkeler çerçevesinde Avrupa'yı anlamda yenilikler bekleniyor. Batılı anlamda yeniliklerin temelinde Tanzimat Fermanı'ndaki ilkeler esas alınmıştır. Mesela nedir bunlar? İşte geçen programımızda da söyledik. Eşitlik ilkesi, adalet ilkesi, hürriyet, müsavat gibi kavramlar Osmanlı literatüründe de yer almıştır. Tanzimat Fermanı'nın içerisinde de bu var. Ve ıslahat fermanının da sebebi olmuştur. Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketlerinde Tanzimat'ın hazırlığına baktığımız zaman Avrupa'ya bir öğrenci olarak gönderilen ve uzun yıllar Paris'te kalmış olan Mustafa Reşit Paşa'nın Tanzimat'ın ilanında önemli bir pay sahibi olduğunu, hazırlığını yaptığını ve ilanını da yaptığını görüyoruz. Sultan Abdülmecit 2. Mahmud'un hastalanarak vefat etmesinden sonra tahta getirildi ve o günlerde de Tanzimat Fermanı ilan edildi. 1839 tarihinde ilan edilmiş olan fermanın tam olarak okunduğu tarih 3 Kasım 1839. Tanzimat Fermanı...
Hocam metin önünüzde.
Yani evet. Ferman olarak yani bugün orijinal nüshasıyla elimizde bulunuyor, arşivlerimizde bulunuyor. Aynı zamanda da Takvim-i Vekai'de yayınlanmıştır. Yani resmi gazetede yayınlanmıştır. 1831'den itibaren Osmanlı Devleti'nde Takvim-i Vekai ismiyle bir resmi gazete çıkarılıyordu. Ve önemli gelişmeler, kanunlar, haberler burada işte atamalara kadar yer alıyordu. Dış ve iç haberler olmak üzere.
Resmi gazete hocam.
Resmi evet. Gazetenin içinde haber kısımları da vardı. Buradan da baktığımızda Tanzimat'ın basında da yer aldığını görüyoruz. Tanzimat dönemi yayınlarında. Ve nüshaları da var bu fermanın. Tabii ki fermanın özellikleri içerisinde baktığımızda az önce de ifade ettiğimiz gibi Osmanlı Devleti'ndeki temel tarihi kanun geleneğine atıf var. Yani Osmanlı nasıl kuruldu, nasıl bir kanun üzerine kuruldu, ne gibi değişiklikler oldu onlara atıf var. Ardından da nelerin değişmesi gerektiğiyle ilgili taahhütler var. Bir takım taahhütler ve önerilerde de bulunuyor. Bir adeta taahhütname gibi, manifesto gibi diyelim bu yeni tabirle. Gülhane Hattı Humayunu ismiyle de biliniyor. Çünkü Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından okunuyor, nutuk ediliyor. Ve halkın da huzurunda ilan ediliyor. Burada Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu şartlarda bir takım yenilik vaatlerinde görüyoruz. Mesela devlet kurumlarındaki yenilik, kanunlarda yenilik, yönetim tarzında yenilik gibi vaatler olduğunu görüyoruz. İşin içerisindeki kavramlar açısından baktığımız zaman en çok kullanılan kavramlar bir kanun sözcüğü. Askeri teşkilattaki yenilik. Başka neler var? Bunlara bakıyoruz kavram olarak. Yeniden düzen verme kavramını görüyoruz. Adalet kavramını görüyoruz. Yani fermanın içerisindeki kavramlarda devlet-i aliyenin memaliki mahrusesindeki reformlar. Bunlar içerisinde neler? Toprak reformu görüyoruz. Çok anlamlıdır. Yani idari reform diyoruz biz buna. İşte Tanzimat Fermanı idari reformun da temellendiği bir yerdir. Kurumlarda yenilik var. Evet, kanunlarda yenilik var ama hangi kanunlarla ilgili? Mahalli idarelerle ilgili. Yani Osmanlı vilayet sistemi Tanzimat Fermanı'ndan sonra yeni bir yapıya kavuşmuştur. Memaliki Mahruse'nin idaresinin yenilenmesi. Memaliki Mahruse nedir? Osmanlı vatanı, Osmanlı coğrafyasının yani siyasi coğrafyasının içerisindeki idari birimlerin köy, ilçe, işte kaza diyoruz ve sancak, liva. Bunların vilayet olarak tanımlanması ve...
Hocam sanki bugünkü yapı.
Yani vilayet yapısının oluşması. Evet, evet. İl yapısının oluşması olayı işte Tanzimat Fermanı'ndaki bu Memaliki Mahruse'nin idari anlamda tanzimi. Yeniden düzenlenmesi. İdari reform diyoruz buna.
1839.
Yani bunun üzerine özel çalışmalar, tezler yapıldı. Mesela Profesör işte İlber Hoca'nın, İlber Ortaylı'nın tezi. Osmanlı Devleti'nde mahalli idareler üzerinedir. Tezidir onun. Yani Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki tanzimat reformunu anlatır aslında. Akademik anlamda en başarılı çalışmalardan birisidir. Onu da ifade edeyim ve mahalli idareler ile ilgili daha başka çalışmalar da var. Şüphesiz burada benim özellikle ifade etmek istediğim, yani okuyucularımız, tarih severlerimiz, insanlarımız tanzimatın bu yönünü özellikle gözden kaçırmamalılar. Tabii ki bir de gayrimüslimlerle ilgili, onları ilgilendiren o adaletnameler kısmı var. Osmanlı Devleti'nde bir adaletname geleneği vardı. Bu geleneğe göre mesela Fatih'in adaletnameleri çok meşhurdur. Adaletiyle timsaldir. İstanbul'u fethettikten sonra işte İstanbul'da her türlü dinden, ırktan çok kültürlü bir şehir var ve miras olarak Osmanlı'ya devredilirken adaletnameler yayınlıyor, kanunlar çıkarıyor Fatih. Balkanlarda fetihler olunca kanunnameler ve ahitnameler, adaletnameler çıkarıyor. Buna göre Osmanlı vatandaşı hüviyetine sahip olan herkes o adaletnameye göre hükmetmek, yaşamak zorunda, hakkını aramak zorunda. Yani Bosna'yı aldığında Bosna ile ilgili ahitname veriyor. Kime veriyor bu ahitnameleri? Müslüman ahaliye, gayrimüslim ahaliye ayrı ayrı adaletnameler ve ahitnameler veriyor. Müslüman ahaliye direkt ahitname vermesi gerekmiyor çoğunlukla. Asıl sorun olabilecek yerlere veriyor ahitnameyi ki bir endişe içerisinde olmasınlar diye. Çünkü bir fetih olmuş, büyük bir değişim olmuş, siyasi, askeri olaylar olmuş. Bunun akabinde diyor ki Hristiyan da olsanız, Yahudi de olsanız, başka bir milletten de olsanız, inanç veya topluluktan sizlere şu şu hakları verdim, aynıyla bunlarla yaşayacaksınız diyor. Onların da görüşlerini aldıktan sonra bu ahitname yazılıyor. Öyle kendi keyfinden şunlara uyun diye oturup yazmıyor. Yani burada işte bu geleneğin tazimat fermanında modern halini görüyoruz. Yani adaletnamenin Osmanlı millet sisteminin nasıl olduğu ile ilgili konusunun modern anlamda yorumlandığını söyleyebiliriz ki batıl anlamda da diyebiliriz buna. Neden? Çünkü özellikle Avrupa'da yeni cereyanlar, yeni akımlar vardı. Bunlar Fransız İhtilali'nden sonra 19. yüzyıla gelindiğinde çok tesirli olmaya başlamıştı ki Osmanlı Devleti'nin çeşitli alanlarında isyanlar, mesela Sırp isyanı, Yunan isyanı, Anadolu'daki bazı isyanlar, eşkıyalık faaliyetleri bu dönemde de görülüyor. Nitekim bunların da nasıl çözüleceğiyle ilgili öneriler, yani güvenlikle ilgili tedbirlerin alınmasıyla ilgili de askeri ve zaptiye teşkilatıyla ilgili de çeşitli tedbirlerin alınmasına dair tanzimat fermanında askeri reform teklifi de vardır. Bu da çok önemlidir. Yani eğitimle ilgili kısmı vardır. Gayrimüslimleri ilgilendiren bölümleri vardır. Ve ardından baktığımız zaman tanzimat döneminde gerçekten de Osmanlı Devleti'nde tanzimata bağlı olarak bu taahhütler çerçevesinde yeni kanunlar, kurumlar ve yeni ıslahat fermanları ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Hocam bir tarihi portre olarak Mustafa Reşit Paşa hakkındaki sizin görüşünüz nedir?
Mustafa Reşit Paşa Avrupa'yı anlamda eğitim görmüş, çok tesirinde kalmıştır Avrupa'nın. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin de içerisinde sadrazamlık görevine kadar yükselmiş, önemli görevlerde uzun süre bulunmuş. Eğitim teşkilatının Osmanlı Devleti'nde oluşmasında etkili olmuş. Önemli bir kişiliktir, önemli bir şahsiyettir. Onu yapmış olduğu reformları başta eğitim olmak üzere tanzimat ile özetlemek mümkündür. Bunun içerisinde askeri reformlar da vardır. Osmanlı'nın yapmış olduğu askeri reformlar da Mustafa Reşit Paşa ile ilintili olarak değerlendirilmelidir. Ama özellikle Rüşdiye ismiyle bildiğimiz mektepler onun adından kaynaklanarak söylendiği için genel anlamda da Mustafa Reşit Paşa'nın kurmuş olduğu eğitim okulu gibi Rüşdiye adlandırılmıştır. Tam olarak öyle de değildir ama 1824 yılındaki ilk öğretimin mecburi hale getirilmesinden sonra 1836 yılında Mektebi Rüşdiye İdadisi'nin kurulması ve bunun bir genel müdürlük ve bakanlık adıyla anılması. 1836 yılından bahsediyorum. Mustafa Reşit Paşa'nın bir marifetidir veya reformudur. Tanzimattan önce Mustafa Reşit Paşa'nın ülkede yapmış olduğu başarılı reformlar var. Ondan dolayı tanzimat gibi bir şeyin de yapılması gerektiği konusunda Avrupa'yı anlamda sıkı bir eğitim görmüş olan Abdülmecit Han'ı çok kolay ikna edebilmiştir. O da zaten kabul etmiştir ve bunun uygulanmasını istemiştir. Abdülmecit Han adına sonuçta bu Gülhane Hattı Humayunu dediğimiz
Hocam kafes yöntemi geçerli miydi o tarih itibariyle? Sultan Abdülmecit Han döneminde?
Artık kafes yönteminde daha önce de ifade ettiğim gibi esnek bir uygulamaya geçilmiştir. Modern anlamda şehzade okullarının kuruluşunun safhalarını görüyoruz. Kafeste tutulmuyor şehzadeler o kadar. Sarayda bir şehzadegan odası veya mektebinde gözlem altında, güvenlik altında ve hocalar eşliğinde eğitimden geçirilerek yetiştiriliyorlar. Modern anlamda da bu şehzade mektebi geleneğinin ikinci meşrutiyete kadar devam ettiğini görüyoruz. İkinci meşrutiyet döneminde de sarayda mektepler var. Şehzade mektebi diyoruz biz bunlara. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında bu gelenek değişerek devam etti. Yani kafes geleneği artık çok daha esnek bir hale geldi. Nitekim biz 18. yüzyılın ikinci yarısındaki padişahlar için de bunu söyleyebiliriz. Yani çeşitli saraylarda gözetim altında eğitim ve hayatlarına devam ediyorlardı. Yetişme çalışmaları daha modern hale geliyordu ve serbest hale geliyordu.
Hocam farklılaşmıştı yani.
Tabii farklılaşmıştı, onu demek istiyorum. Tabii ki kafes geleneği burada lağvedilmiş gibi değil de biraz şekil değiştirdi uygulama. Adı kafes olarak kalmıştır ama zaman içerisinde de böyle esnek bir halde uygulandığını söyleyebiliriz.
Hocam Tanzimat döneminin, Tanzimat'ta yapılan uygulamaların tarihimize, devletimize, milletimize neler getirdiği, neler götürdüğü konusundaki sizin görüşleriniz ne?
Tanzimat
nasıl
fermanı,
değerlendiriyorsunuz hocam bunu?
Yani burada eleştirel de bakabiliriz. Neresinden baktığımıza göre sorunuzun cevabı çok geniş. Yani ben burada çok eleştirel şeyler de söyleyebilirim. Artı eksi yorumlar yapabilirim ama tarihi yargılayacak bir şekilde bakmamız halinde artılarını maddeler halinde sıralayayım. Eksilerinin de ne olduğunu artık dinleyicilerim çıkarmış olsun.
Buyurunuz.
Ben artı yönden tarihe bakan bir insanım. Pesimistik bakmam. Olanda bir hayır vardır derim. Tanzimat fermanına hatta bazen Tanzimat-ı Hayriye denmiştir. Yani bunu
da var hocam, evet.
Tanzimat-ı Hayriye ne demek? Hayırlı Tanzimat. Demek ki hayırlıymış. Yani ben tarihe pesimistik bakmam, optimistik, iyimser bakarım ve iyimser anlatırsanız insanlara iyi bir şeyi öğretebilirsiniz. Pesimistik bakmanın bir alem, bir faydası yok. Eğitimsel açıdan düşündüğümüzde en azından doğru olan budur diye düşünüyorum. Tanzimat'ın elbette eleştirel baktığımızda götürdükleri vesaire gibi bir takım şeyler sıralayabiliriz de.
Nelerdir? Ama eğitimde...
Yani tabii ki baktığımız zaman... Bugün öğretmenler atama bekliyor diye bir şey var değil mi? Mesela öğretmenlerin atanması
evet,
geleneğini başlatan olay budur. Yani 1848 yılında ilk defa bir tane öğretmen atanmıştır Türkiye tarihinde. Yani Osmanlı Devleti'nde başlıyor bu maaşlı öğretmen, kadrolu öğretmen atama olayı. Daha öncesinde Milli Eğitim Teşkilatı içerisinde bir atama yoktur. Nasıl çalışıyordu öğretmenler? Yetiştiriliyordu alanına göre, mesleğine göre ücretli öğretmen olarak çalışıyordu. Yani vakıf sistemi içerisinde vardı bu. Marif Teşkilatı'nın böyle bir yapıya kavuşması modern anlamda Tanzimat Fermanı dönemindedir. 1845 yılından itibaren 1856 yılında Marif Vekaleti kurulmuştur. Yani bugünkü Milli Eğitim Bakanlığımızın kuruluş tarihini söylüyorum ben. Anlatabiliyor muyum?
Evet
yani
hocam.
Böylece biz Tanzimat'ın kurumlarımız açısından baktığımız zaman kurumlarımızın pek çoğunun kuruluş tarihi Tanzimat dönemindeki yıllarla anılır. Yani 150. yılı, 160. yılını kutladığımız kurumlar var işte bunlar. Tanzimat Fermanı. Bunlar baktığımız zaman devletin modernleşmesi, kurumsallaşması, halkın göçebelikten yerleşik hayata geçip üretim sektöründeki değişikliklere, endüstrileşmeye bunların hepsine yol açan
bir uygulama.
Temeldir yani. Tanzimat bunun için gerekmişti.
Hocam 2019'un öyle son baktığımız programındayız. Son dakikasındayız.
Evet.
Önümüzdeki sene ümit ediyoruz nasipse devam edeceğiz hocam. Güray hocamızla birlikte.
Evet 2020 yılında tabii 100. yılı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu yılları 100. yıl anma etkinlikleri çerçevesinde Türk Tarih Kurumu olarak da bu program çerçevesinde çok anlamlı anma günleri var. Onları da
devam edeceğiz hocam.
Devam
yeni
edeceğiz.
Yılda da 2020'de de devam
bütün
edeceğiz.
Dinleyicilerimizin yeni yıllarını tebrik
şimdiden,
ediyorum.
Evet,
nice
kutlayalım.
Sağlıklı, güzel,
huzurlu,
nasipli,
evet, hocam.
Başarılı hayatlar diliyorum.
Hocam bize telefonla ulaşan dinleyicilerimiz Almanya'dan Selim Çatallar, İsviçre'den Müslüm Yılmaz, Hatay'dan Metin Çetin, Ankara'dan Mustafa Şahin.
Çok sağ olsunlar, teşekkür ederiz son gün böyle bu kadar. Özlem Hanım'ın da direktörlüğü sırasında aramış olmaları.
Bugün Özlem bizlerle birlikte, evet. Kitap kazanan dinleyicilerimiz de hocam Metin Çetin Hatay'dan, Müslüm Yılmaz İsviçre'den Türk Eğitim Tarihi Güray Hocamızın kitabı. Hocam kalemi uzatıyorum size. İsviçre'den Müslüm Yılmaz'a gönderelim hocam.
Evet, kitaplarımızdan birini Metin Çetin'e, diğerini Müslüm Yılmaz'a mı gönderelim?
Evet hocam, ama sizin imzalayacağınız şimdi...
Müslüm Bey'e.
Evet.
Tebrik ediyoruz, hayırlı olsun, her iki dinleyicimize de selamlar gönderiyoruz.
Hatay'dan Metin Çetin adlı dinleyicimize de Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilat ve Kültür Profesör Doktor Ali Sevim Hoca, Güray Hocamızın programın başında söylediği gibi, ve Erdem Merçil Hoca, önemli ve ciddi bir kitap. Güray Hocam da şu anda imzalıyor. Güle güle okusunlar hocam.
Tebrik ediyoruz. Hayırlı, iyi okumalar diliyoruz.
Süreyi de açtık.
Selamlar gönderiyoruz efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, bitiriyoruz programımızı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Tarihinin izinde.